Ayrım 23. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy. Sayfa 210. Uçak kazaları mı yoksa kusursuz cinayetler mi? Son 70-80 yılda bir dizi uçak kazası hakkında üretilen komplo teorileri tıpkı birer kabus gibi üzerimize çöktü. Bunlardan bazıları kanıtlar değerlendirildiğinde gerçekten birer kazaydı. Ama öyleleri var ki terazinin kefesi cinayetten yana ağır bastı, hatta bazılarının sabotaj olduğu resmen kabul edilse bile faillerin kim olduğu anlaşılamadı. Başkanı karısı mı öldürdü? 29 Mart 1959'da Kamerun, Çad, Güney Sudan, Kongo Cumhuriyeti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Zaire, çevrelediği Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve 8 gün sonra yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin tek adayı Barthélemy Boganda, başkent Bangui'nin 150 kilometre kadar batısında bir uçak kazasında öldü. Yanında bulunanlardan kurtulan olmadı. Kazanın nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sabotaj olduğuna dair kuşkular hala sürüyor. 7 Mayıs 1959'da haftalık Fransız L'Express dergisi uçağın enkazında patlayıcı madde bulunduğunu yazdı. Derginin bu sayısının Orta Afrika Cumhuriyeti'nde satışa yasaklandı. 1997'de yazar Brian Title, Buganda'yı karısının öldürmüş olabileceğini, Michelle'in amacının boşanmayı engellemek ve kazadan çok kısa bir süre önce kocası için yaptırdığı büyük miktardaki hayat sigortasını tahsil etmek olduğunu ileri sürdü. Hayat sigortasını eski mahkum arkadaşımı aldı. 43 yolcusuyla Tampa, Florida'dan New Orleans'a gitmekte olan National Airlines Havayolu şirketinin bir uçağı 16 Kasım 1959 tarihinde Meksika Körfezi üzerinde kayboldu. 967 sayılı uçuşla yapılan son radar irtibatı saat 12.46'da gerçekleşmişti. Arama kurtarma çalışmaları sayesinde uçakla irtibatın sağlandığı son koordinatta bir takım metal ve ceset parçaları bulunmuş olmakla birlikte geri kalanlara hiçbir zaman ulaşılamadı. Şüpheler yolculardan Wilhelm Taylor üzerinde yoğunlaştı. Taylor cezaevinden arkadaşı eski mahkum Robert Vernon Spears adına düzenlenmiş biletle uçağa binmişti. Spears'in Taylor'ı kandırarak yanında bir bombayla uçağa binmesini sağladığı, böylece onun adına düzenlediği hayat sigortasını tahsil etmiş olduğu düşünülüyor. Spears daha sonra Phoenix'te Taylor adına tescil edilmiş bir aracı kullanırken tutuklandı ama her nasılsa kaçtı ve bir daha hiç görülmedi. Adnan Menderes'in mucizevi kurtuluşu. Çimenlerin üzerinde onu gören hemşire Margaret, "Siz kimsiniz ve bu uçak hangi ülkeye ait?" diye sormuştu. Aldığı cevap, "Türkiye Başbakanıyım. Uçaktakiler de benimle birlikte Londra'daki Kıbrıs görüşmelerine gelen Türk delegasyonudur." olmuştu. 17 Şubat 1959 günü Menderes'in içinde bulunduğu Vickers Viscount 793 tipi TC-SEV uçağı Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuracak Londra Antlaşması için İngiltere'ye doğru giderken düştü. O gün Londra'nın Heathrow Havalimanı'na ineceklerdi. Kontrol kulesi aşırı sis yüzünden diğer bütün uçaklar gibi Türk uçağını da 25 kilometre kuzeyde bulunan Gatwick Havalimanı'na yönlendirdi. Ancak uçağın kuleyle telsiz irtibatı kesildi ve yoğun sis nedeniyle saat 16.58'de aniden Londra yakınlarındaki ormana çakıldı. 250 metre kadar sürüklendi. Her iki kanadı koptu, taklalar atarak parçalandı. Üç bahçıvan kazayı gördü. Biri bisikletiyle birkaç kilometre uzaklıktaki polis karakoluna gitti, diğerleri yardıma koştular. Uçağın gövdesine girip koltuklarda baygın durumda yatan birkaç yolcuyu dışarı çıkardılar. Kazada Menderes'in ayağı uçağın yarılan tabanına sıkışmış, DP'li Sakarya milletvekili Rıfat Kadızade onun dışarı çıkmasını sağlamıştı. Olay yerine gelen Tony Bailey isimli çiftçi ve hemşire eşi Margaret, o sırada Menderes'i takım elbisesi, çamur ve kana bulanmış bir şekilde çalıların üzerinde otururken buldular. Kazada bakan ve milletvekillerinin de bulunduğu 14 kişi öldü. Kazada kaybettiklerimiz: Server Somuncuoğlu, Basın Yayın ve Turizm Bakanı, Şerif Arzık, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, Abdullah Parla, Türk Hava Yolları Genel Müdürü, Kemal Zeytinoğlu, DP Eskişehir Milletvekili, Muzaffer Ersu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, İlhan Savut, Dışişleri Bakanlığı 2. Daire Başkanı, Mehmet Ali Görmüş, Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü, Sedat Görmüş, Dışişleri Bakanlığı Katibi, Burhan Tan, Akşam Gazetesi Foto Muhabiri, Münir Özbek, Kaptan Pilot, Sabri Kazmaoğlu, Yardımcı Pilot, Lütfi Biberoğlu, Yardımcı Pilot, Gönül Uygur, Hostes, Gündüz Tezel, Telsiz Operatörü, Dışişleri Bakanlığı Katibi Güner Türkmen ve Demokrat Parti Çanakkale Milletvekili Emin Kalafat'ın da aralarında bulunduğu 6 yolcu ve mürettebatın yaralı olarak kurtulduğu kazada yara almayan tek kişi ise Başbakan Adnan Menderes'ti. Kıbrıs görüşmeleri aksamadı. Menderes, London Klinik'te hasta yatağında Londra Antlaşması'nı imzaladı. Mart başında taburcu oldu. Türkiye'ye dönüşünde onu yüz binlerce kişi karşıladı. Bir yıl sonra 27 Mayıs 1960'taki askeri darbeyle devrildi ve 17 Eylül 1961'de askeri yönetimin kurduğu mahkeme tarafından iki bakanıyla beraber idam edildi. BM Genel Sekreter Yardımcısını kim infaz etti? Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Dag Hammarskjöld, şimdiki Zambiya, o tarihteki Kuzey Rodezya'daki Endola yakınlarında beraberindeki 15 kişiyle birlikte 18 Eylül 1961'deki bir uçak kazasında can verdi. Dag, iç karışıklıklarla çalkalanan Kongo'ya diplomatik bir ziyarette bulunmaktaydı ve olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı. Uçağın Endola yakınlarındaki bir tarlaya inmeye çalışırken pilotaj hatası yüzünden düştüğü bildirildi. Ancak görgü tanıkları bir bomba ya da füze saldırısından söz ettiler. 1998 Ağustos'unda Güney Afrikalı Başpiskopos Desmond Tutu'yu yakın zaman önce ele geçen bazı mektuplaşmalara dayanarak Dag Hammarskjöld'ü Güney Afrika İstihbaratı, İngiltere'nin MI5'i ve ABD'nin CIA'nin ortaklaşa öldürdüğünün anlaşıldığını, tekerleklerden birine yerleştirilen bombanın uçağın yere değmesiyle birlikte patladığını iddia etti. Temmuz 2005'te Norveçli General Bjørn Ege, Aftenposten gazetesi muhabirlerine verdiği röportajda Dag Hammarskjöld'ün cesedinin fotoğrafları üzerinde tahrifat yapıldığını, Dag'ın başındaki kurşun giriş deliğinin silindiğini açıkladı. THY uçuş 981 gerçekten kazaydı. Olayı bilmeyen genç kuşaklar için aktarmak istediğim ve bizi çok yakından ilgilendiren bir uçak faciası var. 3 Mart 1974 tarihinde Türk Hava Yolları'na ait McDonnell Douglas DC-10 model 981 uçuş sayılı Ankara yolcu uçağı Paris-Londra seferini yaparken Paris'in kuzeyindeki Ermenonville ormanına çakıldı. 13'ü mürettebat ve 333'ü yolcu, 346 kişinin ölümüyle sonuçlanan felaketin kaza olduğu şüphe götürmüyor. Çünkü Amerikan Douglas firması arka bagaj kapısındaki yapım hatasını kabul ederek tüm DC-10 tipi uçaklarını kontrole aldı. Ne yazık ki bu kazadan 2 yıl önce ABD Windsor'da American Airlines'a ait bir uçakta aynı nedenden büyük bir felaket atlatmış, Amerikan uçuş güvenliği yetkilileri DC-10 uçağının kargo kapağındaki sorunu tespit etmiş ve ilgili birimlere bildirmiş olduğu halde firma THY'ye ait DC-10 uçağının kargo kapağını yenilememişti. İki başkan, tek CIA. 1968'den başlayarak hükümet başkanı ve Panama devrimi yüce önderi olan General Omar Torrijos Herrera, 1 Ağustos 1981'de askeri bir teftiş turuna çıkmıştı ki, bulunduğu uçak havada patladı ve ormanlık bir bölgeye düştü. Torrijos yönetiminin ABD hükümetiyle müzakereleri Panama'nın egemenliği ve ABD üslerinin kapatılmasını sağlamıştı. Ekim 1978 seçimlerinde başkanlığa adaylığını koymamakla birlikte ulusal muhafızların komutanlığını sürdürmüş, ülkenin gerçek yöneticisi olarak kalmıştı. Radyolar kazayı bir gün sonra bildirdi, askerler enkaza ancak bir hafta sonra ulaştılar. Panama Ulusal Ordusu'nun başına dolayısıyla ülkenin yönetimine Florin Fio geçti. Torrijos'un ölümü suikast olasılığını gündeme getirdi. Örneğin 1991 Mayıs'ında Miami'de görülen ön duruşma sırasında Manuel Noriega'nın avukatı Frank Rubino, General Noriega'nın elinde hem kendisine hem de Bay Torrijos'a karşı ABD istihbaratının planladığı suikastin belgeleri var dedi. Yakın zaman önce iş adamı John Perkins de kaleme aldığı biyografisinde CIA'in Torrijos'un uçağına bir bomba yerleştirdiğini yazdı. Suikastin nedeni olarak daha geniş ve deniz seviyesinde yeni bir Panama kanalı inşaatı için Torrijos'un Japon iş adamı Shigeo Nagano önderliğinde bir heyetle yaptığı görüşmeleri gösterdi. Suikast için ileri sürülen bir diğer gerekçe, Torrijos'un ABD Başkanı Jimmy Carter ile başlattığı Panama Kanalı müzakerelerine Carter'ın yerine seçilen yeni başkan Ronald Reagan ile devam etmek istemeyişidir. Torrijos'un ölümünden birkaç ay önce Ekvator Başkanı Jaime Roldos Aquilera da aynı şekilde bir uçak kazasında can vermiş, onun da bir CIA suikastine kurban gittiği söylenmiştir. Mozambik Devlet Başkanı'nın karısı cinayet dedi. 19 Ekim 1986 günü Mozambik Devlet Başkanı, Güney Afrika'nın ayrılıkçı siyaseti apartheid sisteminin baş muhalifi Semora Moises Mitchell ile aralarında bakanlar ile devlet görevlileri bulunan 33 kişi, başkanlığın Tupolev Du 134A3 uçağı ile Zambiya'daki uluslararası bir toplantıdan Mozambik'e dönmekteydiler. Hedefinin 65 kilometre batısında Lebombo dağları civarındaki Mubuzini'de düşen uçaktan sadece 9 yolcu ile bir mürettebat kurtulabildi. Değişik ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir soruşturma komisyonu, uçağın düşüşünü pilotaj hatasına bağlamakla birlikte komisyonun Rus üyeleri buna karşı çıktılar ve Mitchell'ın Güney Afrika istihbaratının suikastine kurban gittiğini ileri sürdüler. Uçağın düşmesinden 12 yıl sonra Güney Afrika'daki apartheid rejimi değişti, demokratik bir seçim yapıldı. İş başına gelenler Mitchell'ın ölümünü soruşturmak üzere kolları sıvadılar ama pek bir yere varamadılar. Mitchell'ın dul eşi olayın kaza değil suikast olduğu iddiasından hiç vazgeçmedi. 1998'de Güney Afrika lideri Nelson Mandela ile evlendi. 2003 yılı Ocak ayında Savin Sunday World gazetesi halen Bavien Espor cezaevinde 28 yıllık cezasını çekmekte olan apartheid dönemi kiralık katili Hans Luhn'un Mitchell suikastında yer aldığını itiraf ettiğini yazdı. Luhn'un iddiasını önce 2003'te, daha sonra 2008'de iki kez inceleyen Güney Afrika polisinin özel soruşturma birimi Akrepler ise suikast yönünde kanıt elde edemediğini açıkladılar. General Ziya Ülhak'ın katil adayı çok. Pakistan'da seçimle yönetime gelen Zülfikar Ali Bhutto'yu 1977'de askeri darbeyle deviren, 2 yıl sonra Bhutto'yu idam eden ve şeriat ilan eden General Ziya Ülhak, 17 Ağustos 1988'de Bahawalpur'da gerçekleştirilen USM-1 Abrams tank gösterisini izledikten sonra kurmayları ABD Büyükelçisi Arnold Lewis Rafael ve bazı Amerikalı subaylarla birlikte C-130 Herkül tipi bir uçağa bindi. Uçak havalandıktan az sonra düştü. General ve Büyükelçi dahil 31 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları düzgün biçimde kalkıştan sonra uçağın garip hareketlerle burunüstü yere çakıldığını anlattılar. FBI ajanları olayın kaza olduğu sonucuna varsalar da oluşturulan bir komisyon bir sabotaj olduğunu, uçak içine yayılan zehirli gazın yolcu ve mürettebatı etkisiz hale getirmesi yüzünden Mayday, 1920'lerde Fransızca Benez Maider, gel ve bana yardım et cümlesinden kısaltılarak sadece Maider kelimesinin İngilizce okunuşu olan Mayday şeklinde İngilizceye girmiştir. Açık ve yakın tehlikedeki gemi, uçak veya araçlar mesajı her zaman art arda 3 kez Mayday, Mayday, Mayday şeklinde verir. Tehlike sinyali verilemediğini bildirdi. Pek çok komplo teorisi üretildi ve CIA'den Rusya'nın KGB'sine, İsrail'in Mossad'ı, Hindistan'ın RAV istihbarat teşkilatına, hatta ayrılıkçı Şii Müslümanlara kadar pek çok organizasyon suikastle suçlandı. Ziya Ülhak'ın ölümünün ardından yapılan seçimleri Zülfikar Ali Bhutto'nun kızı Benazir Bhutto açık farkla kazandı ve başbakan oldu. 2 kurşunla 1 milyon ölü. 6 Nisan 1994'te kimliği tespit edilemeyen keskin nişancılar, Ruanda'nın Kigali havaalanı yakınlarında bir uçağı düşürdüler. Uçakta 20 yıldır Ruanda'yı yöneten ve kendi etnik grubu Hutuları destekleyen Başkan Huvena Abyarimana ile birlikte yine Hutu kabilesi mensubu Burundi Başkanı Cyprien Entariyamira da bulunuyordu. Her ikisinin ölümüyle meydana gelen siyasi karışıklık, Ruanda'da azınlıktaki Tutsilerin soykırımına, ayrıca Burundi'de iç savaş çıkmasına ve çoğu Tutsi 1 milyondan fazla insanın can kaybına neden oldu. Amerikan TWA-800'ü havada patlatan ne? 17 Temmuz 1996 günü akşamı saat 10.19'da New York'un JFK havaalanından kalkan Transworld Airlines'ın 800 sayılı seferi 12 dakika sonra patladı. 230 yolcuya ait beden parçaları okyanusa serpildi. 2000 yılı yazında Ulusal Taşımacılık Güvenliği Komisyonu, başlangıçtaki terörist saldırı olasılığını ortadan kaldıran bir rapor yayımladı ve sorunun yakıt tankı yakınlarındaki bir elektrik devresinden kaynaklandığını bildirdi. Halbuki çok sayıda görgü tanığı patlamanın hemen öncesinde denizden uçağa doğru ilerleyen bir ışık huzmesi gördüklerini anlatmışlardı. Enkazın kriminal incelemesinde 3 ayrı patlayıcı kalıntısına PETN, RDX ve nitrogliserine rastlandı. Ama yetkililer bir roket ya da misile ilişkin kanıt bulamadıklarını açıkladılar. Kimi komplo teorisyenleri TWA 800 seferinin teröristlerce düşürüldüğünü, kimileri Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin yaptığı tatbikat atışları sırasında yerden havaya misillerden birinin hedefini şaşırdığını ileri sürdüler. Dosya resmen kapatıldı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 215.